Ayrım 20.
Basan sessizlikle inmeli bir zaman parçasına tutsak düşmüştü. Şimdi ne olacak? Çağırıp bir sandalye üstünde sabahlattıklarını çok duymuştu. Kendi ayağınla geldin. Gelmeyip de ne yapacaktım? Yatışmış sinirlerinin yeniden gerilmemesi için unutmaya çalıştı bulunduğu yeri. Anadolu treninde 3. mevki vagondayız. Sabaha dek bekleyeceğiz bu tahta sandalye üstünde. Hiç değilse sallanması, tangırtısı yok. Keşke olsa. Dağınıkça kır saçlı, esmer bir uzanıp baktı kapıdan, çekildi. Ne anlam vermeliydi? Ne anlam vereceksin? Baktı gitti adam. Aradığı sen değil misin demek. Derinlerde ara sıra belirip biten ayak kapı sesleri içindeki yalnızlık duygusuna çarparak uyarıyordu. Esmer kısa boylu biri girdi odaya. Duvar kıyısındaki masada duran gazete, dergi gibi şeyleri karıştırmaya başladı çabuk çabuk. Ayrımına yeni varmış gibi kirli sarı yüzünü Sahir'e döndü. Bir şey mi soracaktı ne? Kalmadı. Deminki çakır gözlü adam göründü kapıda. Başıyla geldi, yanı göstererek buyurun dedi. Fırladı Sahir. Hemen sola kıvrılıp koridorda sıra kapılar önünde yürüyorlardı ki Hamdi Bey'le görüşeceksiniz dedi adam. Adını çok duyduğu parmaksız Hamdi olmalıydı bu. İçine burku veren heyecanı bastırmaya çalıştı. Yiyecek değil ya beni. Ne olacaksa olacak. Sağdaki bir kapı önünde durup vurdu adam. Girmesiyle dönüp Sahir'i içeri alması bir oldu. Başıyla selamladı Hamdi Bey'i. Kapıyı çekip çıktı. Karşıda perdeleri aşağı sarkmış pencere önündeki masada oturan zayıf, orta yaşlı bir adam gülümseyerek bakıyordu Sahir'e. Koltuğu gösterdi. Hoş geldiniz Sahir Bey dedi. Buyurun. Başıyla selamlayıp masanın yanındaki koltuklardan birini ilişti Sahir. Bağışlayın dedi adam aynı gülümseyişle. Boşuna yormuşlar sizi. Bir yanlış anlamı olmuş. Sahir'in bir şey demesine kalmadan ekledi gene. Neyse tanışmış olduk. Çay kahve? Sağ olun almayayım. Sigara? Sağ olun içmeyeceğim. Uzatır gibi yaptığı sigaraları çekmeceye koyarken nasılsınız dedi. Kağıt sorununuz var sizin de değil mi? Kısıtlamalar basını güç duruma soktu. Ama savaş ne yapacaksınız? Kan gövdeyi götürüyor dünyada. Şaşkınlığını aşma çabasındaydı Sahir. Babacan, güler yüzü, yaşlıca bir mahalle berberi sımsıcak Rumeli ağzıyla dertleşmeye başlamıştı karşısında. Evde odun kömür yokluğundan yakınacak şimdi. İrkildi birden. Yumuşakça bir tuzağa düşme olasılığı geçti kafasından, toparlandı. İrkilmeye gerek yoktu. Yeterince uyanıktı işte. Beni buraya geveleyip durduğu gazetemizin sorunlarını konuşmaya çağırmadı herhalde. Söz nereye gelecek bakalım. Söz başbakanın beklenmedik ölümüne duyulan üzüntü de belirtilip Refik Say'dan övgüyle anıldıktan sonra, burada bir iki tümcüyle Sahir de katılmıştı söze ilk kez, Hamdi Bey sessizce dinlemişti, bir küçük duraksamaya gelip dayandı. Söylediler değil mi dedi Hamdi Bey. Sizinle çalışan bir çocuk var Turgut. Çocuk değil çocuk var. Evet dedi Sahir. Bu gençleri bilirsiniz dedi Hamdi Bey. Aynı babacan bakışıyla. Heyecanlı olurlar. Bir süre dikip baktı Sahir'e. Gözlerini kırpmadan bakıp bekliyordu o da. Sevecen bir gülümsemeyle yeniledi bakışını. Gizleyemezler duygularını, dilleri de durmaz. Çenesinden bir şeyler geldi başına demek Turgut'un. Birisi kovaladı bunu. Şiir mihir de yazıyormuş galiba. Bilmiyorum dedi Sahir. Öyle mi gibisini anlamlı biçimde ağırca başını salladı Hamdi Bey. Ne vakit girdi gazeteye? Geçen yıldı sanırım. Kim aracılığıyla? Sorgu başlıyor, duraladı Sahir. Remzi Bey mi desem? Bilmiyorum dedi. Personele bakmam ben. Biliyoruz Sahir Bey. Siz daha çok yazı işleriyle, çeviriyle filan. Turgut da yardımcınız oluyor. Ne demeliydi şimdi? Üstüne dikilmiş bu bakış altında gerilemeyi de onuruna yediremiyordu. Sayılabilir de dedi ağırdan bir sesle. Asıl işim çeviri benim biliyorsunuz. Yalnız benim değil herkesin yardımcısı bir bakıma. Uzatmadan aldı gene. Saygılı, çalışkan bir genç. Bu yıl fakülteyi bitirmek uğraşında. İşini de aksatmaz. Baskıdan dağıtıma çeşitli işlere koşturulur. Yabancı dil bilmediği için çeviri veremiyoruz. Durumu nedir bilmiyorum ama öyle pek konuşkan bir çocuk da değildir. Bir olumsuz davranışına sözüne tanık olmadık gazetede. Durdu. Sessizlik uzamaya başlayınca Hamdi Bey aymış gibi doğruldu. Gözlerini kaydırıp önündeki kağıtlara bakmaya başladı. Kaçamak bir bakışla Sahir de göz attı masada yığılı kağıtlara. Turgut'un çekmesinden çıkanlar mı bunlar? Şiirler dedi o herif. Bu da diyor, şiirler yazıyormuş. Bunlar resmi yazışmalara benziyor. Hamdi Bey başını kaldırdı. İçini örten bir durgunlukla baktı bir süre. Dileriz öyle olsun dedi. Kesin bir yargıya varmış değiliz biz de. Genç bunlar. Genç, genç değil. Sürdürüyordu ki kapı vurulmasıyla duraladı. Sahir de kapıya baktı. O değildi. Arkasında bir kapı açılmıştı. Yeni varıyordu ayrımını arkasında yan odaya açılan bir iç kapı olduğunu. Hamdi Bey'in bir bakışıyla da kapanmıştı kapı. Ardında göremediği biri bir işaret verip kapatmıştı sanki. Gizlemeye çalıştığı tedirginlikle beklerken gülümseyerek doğrulup kalktı ağır ağır Hamdi Bey. Sahir de kalktı. Sevindim tanıştığımıza Sahir Bey dedi. Yardımlarınız için sağ olun. Umarım yeni bir sorun çıkmaz. Tedirgin etmezler sizi de. İyi akşamlar. Bitmişti demek bu iş. Ayrılıp da çabuk çabuk merdivenlerden inerken adamın dedikleri dolanıp duruyordu kafasında. Yardımcınız diyor, genç bunlar. Bunlar demesi başka birilerinin de olduğunu mu gösteriyor? Söz gelimi belki. Son tümcelerinde de bir gözdağı var sanki. Bir daha gelmemeye bak karşımıza gibi. Dış kapıyı geçip de karanlık sokağa çıktığında ağır bir yükü üstünden atmış gibiydi. Sonunda bir devlet dairesinden çıkıyordu işte. Maliyeye gelip vergi borcunu yatırmış gibi. Bir şey yatırdığımız yok daha. Ertelettik belki. Elleri yakamızda nasıl olsa. Gençleri bilirsiniz, gizleyemezler duygularını. Taş değil miydi bu da? Gizlediğiniz şeyleri biliyoruz anlamını. Her şeyleri soğuk yalan heriflerin, gülümsemeleri bile. Öyle gelmemişti karşısında sırıtırken. O anda pis sırıtmayı bile sıcak bulmaya gereksinim vardı demek. İşim öylesi geliyordu. Bahçe kapıda bindiği Topkapı tramvayında da yol boyu olup bitenleri kovmaya çalıştığı olmuyordu. Sırtından attığını sandığı yük bütün ağırlığıyla gidip içinde bir yere oturmuştu sanki. Niye yatsıyordu? Bir pis herifin karşısına çıkmaktan bile korkmuştu işte. Çıkınca da hem de ortada bir şey yokken. Rahmus dayı ötekileri düşündü. Yıllar yılı ne işkencelerden ne acılardan geçirdi adamları bu canavarlar. Bir de söz ediyoruz. Bu parmaksız Hamdi. Niye parmaksız denmiş buna? Eksik miydi parmağı? Niye bakmamıştı? Elimi sıkmadı ki. İyi ki sıkmadı. Parmağı kopsun diye yusların. Turgut tutuklu mu şimdi? Neler ediyorlardır zavallı çocuğa. Bir de kuşkulandımdı. Remzi Bey'in dilinin altındaki dili kopsun o aşağılık herifinde. Adadaymış. Gazetede çalışanların parasıyla kumar oynuyordur kulüpte. Bakalım gene kaç gün gecikecek aylıklar. Turgut'u o tartıştığı kız mı kovladı? Rusları övüyor diye. Çoktan gitti o. Başka kim vardı o gün? Bir yerlerde de çenesini tutmamıştır oğlan. Hamdi de öyle pek önemsemiş görünmedi. Ne kurttur onlar. Kim bilir hangi hesap peşindeydi. Tramvaydan inip eve doğru yürüyünce içindeki açlık duygusunu bastırır bir eziklikle ağzındaki acılığın ayrımına vardı. Sokağa dönüp ileride evinin kapalı perdelerinden sızan ışığı görünce de duygululukla gözleri yanacaktı neredeyse. Gelemeyebilirdim bu gece. Geldin işte. Kara ahşap evlerin karşılıklı dizildiği Arnavut kaldırımlı sokakta, köşedeki tek beton apartmanın ikinci katındaki evine doğru yürürken küs gibiydi bir yanıyla. Suçlayamıyordu da kendini. Kimsesizliğinin tek umarı ilerideki evin ışıkları da olmasa bu loş sokakta bas bas bağıracak kadar yapayalnızdı. Evlerden taşan anlaşılmaz konuşmalar, gülüşmeler, radyodan gelen parazitli türkü, bir alt pencereden atlayıp koşarak karşı evin aralığına dalan hırsız tekir kedi, kapı önündeki taksi, komşu şoför Muhsin Efendi'nin arabası, tanıklıkla görevli sinsi bekçileriydi yalnızlığının. Yukarı sokakta Rahim Usta vardı bir de. Ona mı uğrasaydı bir? Durup arkasına baktı. İzlenme olasılığı şimdi gelmişti aklına. Bu saatte evime dek mi izleyecekler beni? 11'e geliyordu kolundaki saat. İçinin sarsıntılı toprağında düşe kalka yürümeye başladı evine doğru. Nedret bekliyordur şimdi yüreği çırpınarak. İstanbul'da kaç piyanolu ev var ki? Tek piyano olan ev bizim evimiz bu sokakta. Bizim evde Rimski-Korsakov çalınır. Bu işin nereden, nasıl geldiğini Turgut da anlayamamıştı. Gazeteden dönünce bir şeyler yiyip uzanmış, dinlendikten sonra Beyazıt'ta külliye çıkıyordu ki kapı çalındı. Açar açmaz iki sivil dikildi karşısına, evi arayacaklarmış. Şaşalamıştı. Ne diyeceğini bilemedi birden. Sormasına kalmadan bir kağıt gösterdiler. Arama emriymiş savcılıktan. Daldılar içeri, toparlandı. Ülkeye kapılmamalıydı. Ateş düşmüştü yüreğine. Pendik'te Halil'in teyzesinde sakladıkları kitaplardan birkaçını eve almıştı. Arkadaşların emperyalizm üzerine yapmasını istedikleri bir konuşmada yararlanmak için. Açıkta bırakmıyordu. Ablasının çeyiz sandığıyla duvar arasında bir yere sıkıştırmıştı ya, ince bir aramada atlamazlardı. Sevindiği ablasının evde olmamasıydı. Çocuğu doktora götürmüştü. Odasını sordular. Bahçeye bakan odaya götürdü adamları. Ablasının odasına gireceklerdi içi titriyordu. Masasına, çekmecelere, duvardaki rafa dizili sıradan kitaplara baktılar. Bir iki roman, edebiyat tarihleri, sözlükler. Biri Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesini alır gibi oldu, bıraktı. Başka bir yana yöneliyorlardı ki, ne arıyorsunuz, lütfen bana söyleyin, yardımcı olayım size dedi. Adamlar dönüp bakınca ekledi hemen. Gazetedeki masamda var bir şeyler, yazı, şiir filan saradığınız. Öyle saf saf söyleyebilmişti ki, şöyle bir bakıştılar birbirleriyle. Yeterli görmüş olmalıydılar. Ablasının oda kapısını bir açıp baktıktan sonra, buyurun, güvenliğe gideceğiz dedi, esmer tıknaz olanı. Sevincini belli etmemeye çalıştı, oyun tutmuştu. Olayı bir iki satırla ablasına bildirmesine izin verdiler. Kapıdaki bir çiviye taktı kağıdı, çıktılar. Aşağıda cip bekliyordu. Yöresine çocuklar toplanmıştı. Bir iki komşu şaşkın bir merakla bakmaya başlamıştı pencerelerden. Tatsız olmuştu. Yolda niye götürüldüğünü, olayın ne olduğunu sordu toparlanıp. Bilmiyoruz dedi tersler gibi suratsız uzun boylu olanı. Başını çevirip sustu. Bir sonuca varamadan neleri sorabileceklerini yol boyu geçirip durdu kafasından. Öteki arkadaşları dağılmışlar mıydı? Bir şeyler yakalatmış mıydı onlar? Görünürde doğal olmayan ne vardı son günlerde? Birinci şubeye çıkarılıp koridorlardan geçirildikten sonra daracık bir hücreye tıkıştırıldığında çözümsüzlükler içinde bocalayıp duruyordu. Tepede sallanan küçük ampulün ölü ışıkları altındaki daracık hücrede toparlanıp kendine gelmeye, tutunacak bir şeyler aranmaya çalıştı. Neydi kafasındaki bu karmaşa? İçeri tıkılmıştı işte. Ne olacaksa olacaktı. Yıllarca sözün ettikleri, bir anlamda kaçınılmaz yazgı gibi geleceğini bildikleri, belki biraz da bekleyip istedikleri gündü. İçeri alınmıştı. En güzel yanı da korkulacak bir belge, kanıt da yoktu kaptırdığı. Çekmeceyi açarlarsa ne bulacaklar? Gazetede daktilo etmeye götürdüğü abuk subuk şiirleriydi Fuat'ın. Dergiye gönderecekmiş. Anadolu'ydu, dağlardı, köylülerimiz, çobanlarımızdı. Halk Partili yurt şiirleri. Ondan da gocunur mu bu herifler? Ben yazdım diyeceğim. Gidip aramazlar da bakarsın. Beklediği günün hiç de beklemediği biçimde karşısına dikili vermesinin sarsıntısını atlatmaya başlamıştı. Soracaklarının en ağırını bile kolayca yanıtlayabilirdi. Beklenmedik ne vardı altından kalkamayacağı? Ya söylerler de şeyi sorarsa herifler, toplanıp aranızda örgütlü biçimde partiyi, kapat şimdi kim söyleyecek? Düşünmem bile yanlış. Atmaya çalıştıkça takılıyordu sanki. Arkadaşlarını tek tek geçirdi kafasından. Olamazdı, sağlamdı hepsi de. Eğilip dışarıyı dinlemeye çalıştı. Kapı önünden ara sıra gelip geçen ayak sesleri, derinden derine çatana tren düdükleri, ürkek kanat çırpmalarına karışan güvercin çığırışları, yapıyı egemen sessizliği çatlatıyordu. Geceyi de burada geçireceğiz belki. Bir geceyi mi? Çok da kötü sayılmazdı. Duvardaki tahta rafa oturabiliyor, ayağa kalkıp sağa sola kımıldayabiliyordu. Çok sıcaktı yalnız, terliyordu boyuna. Ablası pusulayı okuyunca donup kalırdı şimdi. Ne yapacak bakalım? Daha gelmemiştir eve. Tutuklanırsam uzun süre ne yapar? Alır kızını Manisa'ya döner. Dönmez. Allah kahretsin. Mutsuzdu ablasıyla birlikte olmaktan. İçeri alınmasını bu yüzden gizlemeye çalıştığı bir sevinçle karşıladığını duyumsadı. Kızsın mı üzülsün mü bilemedi. Beşiktaş'ta Halil'le oturdukları günleri içinde kör düğüm olmuş yakıcı bir özlemle anımsıyordu. Geniş bir tutuklamaysa cezaevinde birçoklarıyla buluşacaklardı belki. Bekliyor, istiyorsun sanki. İstenir mi be? Yılların ağır baskısı altında devrimcilerin kaçınılmaz bir yazgı gibi bir gün cezaevinde buluşmaları, geçmişin acı tatlı anlatılarıyla yüklü anılarında ortak yaşanmış özgürlük günleriydi bir tür. Tutuklanmaya korkuyla değil, biraz istekle bakıyor, görünmesi bu yüzdendi. Halil'in Sivas'ta, daha sonra Ankara'daki içeri alınmalarda tanışıp konuştuğu eski devrimcilerden, devinimin geçmişiyle ilgili duyup öğrendiklerini, birlikte söyledikleri devrimci marşları, eleştirileri, taşlamaları, övgüleri, yergileri, fıkraları imrenerek, neredeyse kıskanarak dinlemişti hep. Halil'le de gene takıştı takışacaklardı son günlerde. Sövüp saymadığı yok, hiç kimseyi beğenmez. Şimdi ne diyecek bakalım? Nereden geldi bu? Ona bakarsan Necdalardan gelmiştir. Babası saldırttı polis üstümüze. Duraladı birden. Sakın olmasındı. İlişkileri kalmamıştı Necla'yla. Birbirlerini gördüler mi hiç tanımıyorlarmış gibi yollarına gidiyorlardı ikisi de. İlk karşılaştıklarında fakültenin merdivenleriydi, kimseler yoktu. Necla iniyor, o da yukarı çıkıyordu. Öyle heyecanlanmıştı ki ne yapacağını bilemez olmuştu neredeyse. Necla'nın onu hiç görmemişçesine karşı trabzanların kıyısından umursamazlıkla inişiyle biraz kızar, biraz şaşırır, biraz da yıkılır gibi olmuş, üst kata varınca da önemli bir engeli aşmanın kazandırdığı güven duygusuyla yöresine daha dikilerek bakmaya başlamıştı. Ancak sonra biriken bir duygu, Necla'nın kesin tutumunu sürdürmesine karşı duyduğu saygı yerleşip kalmıştı içinde. Ne yapalım, otursun oturduğu yerde o duygudu. Yalnız fakültenin dedikoducu kızları arada bir kurcalamaya kalkışmışlar, yüz vermemiş, daha başladıklarında tıkamıştı ağızlarını. Necla'dan umduklarını bulamamış olmalılar ki kaldı. Bir ikisi boş gördükleri Turgut'a yanaşıp sokulmayı denediler. Yüz vermedi, kimseyle ilişki kurmak istemiyordu artık. Yeterince bela vardı başında. İki buluşmadan sonra en iyisi bile başlar bizim durumumuz ne olacak? Cehennemin dibi olacak. Tek dertleri koca bulmak. Medya Hanım'la mızmız Serpil'i başımdayken bir de kocalık. Daha bizim ne olacağımız belli değil. Belli olmuştu ne olacağı. Bakalım kaç yıl. Kızını almadım diye Necda'nın babası mı kovladı beni? Ulan bu Halil kafasını nasıl bozar insanın? Sert bir sürgü sesiyle kapı açıldı. İri yarı bir adam gözleri üstüne dikili durdu bir an. Sonra ağırdan elini sallayarak dışarıya çağırdı aynı yukarıdan bakışta. İçinde bir çekilmeyle çıktı. Dayağı mı götürüyorlardı? Üstünü aramaya başlamıştı adam. Ceplerinde ne bulduysa toparladı. Saatini, anahtarları, küçük defteri, dolma kalemi, kalın zarf gibi bir şeyin içine doldurdu. Cüzdanındaki paralara bakıp geri verdi. İçeriği gösterdi yine. Dilsiz midir nedir herif? Dönüp adımını atmıştı ki arkasından sert çiteleyip küt diye kapattı kapıyı. Yerleştik. Sinsi bir korku yağmaya başlamıştı içinde. Kızdı kendine. Nesinden korkacağım? Falakaya yatıracaklar. Yatırsınlar. Hiç mi dayak yemedik? Yedim mi? Acısını unutmadığı bir dayak anımsamıyordu. Kafasını kırmışlardı yalnız bir gün mahallede. Kanamıştı. Uzaktan taşı atan oğlanı da o yakalayıp dövmüştü. Oğlanın abisi de gelip onu dövmüştü bir temiz. Şimdi anımsamıştı onu da. Anamdan küçükken yediğim şaplakları saymazsan pek dayak yedim denmez. İyi işte, şimdi yersin. Söylemesi kadar kolay değildi beklemesi. Ne denli yatsıyıp üstüne çıkmaya çalışsa alttan alta büyümesini engelleyemiyordu. İçinde sürekli kımıl kımıl korkunun. Tamam, korkuyorum. Yenemiyorum bu korkuyu. O da beni yenemeyecek. Önemli olan da bu. Durulur gibi oldu. Sorun beklemek burada, bozulmadan. Ne var bozulacak? Salacaktaki soyunma kabinlerine koydular, bekliyoruz. Sağına soluna bakındı. Gerçekten benziyor. İyi, çıkıp denize atlarsın şimdi. Gerilip gevşemelere uyum sağlama çabası içinde saatler geçmeye başlamıştı. Ayak sesleri kesilmişti. Ayrımına vardı birden. Tüm tortularından arınmış kas katı bir sessizlik çöküyordu yapıya. Derinlerden gelen tren, vapur düdüklerinin umarsız yalnızlığa ittiği gece sessizliğiydi bu. Birazdan alıp götürebilirler. Dayak komisyonları bu saatlerde çalışırmış. Tuvalete gitmek istiyordu. Kapıyı mı vursaydı? Tam da sırası. Anımsatalım heriflere. Unuturlar da. Vurdu kapıyı. Biraz sonra sürgü sesiyle açıldı. Ufak tefek bir adam göründü kapıda. Tuvalete gitmek istediğini söyledi. Hiçbir şey demeden yol gösterdi adam. Önüne katıp koridorlardan geçirdi. Tuvalete götürdü. Aynı sessizlikle getirip dolaba kapattı yeniden. Dilsiz sanki herif. Karanlık camlara yansıyan dışarının ışıklarını görmek, tramvay sesleri duymak diye gelmişti. Bir ara ağlayıp bağırmalar geldi uzaktan. Bir kapının kapatılması gibi kesildi. Saat kaç olmalıydı? Zamanı bilmek de yasak. Saatini ablası almıştı İzmir'de bayram hediyesi diye ucuzundan. İyi işliyordu ama. Nasıl bir ülkeye kapıldı kim bilir şimdi o da. Kocasıyla boşanma duruşmaları da uzadıkça uzuyordu ne sonuca varacağı belli olmadan. Ablasının en büyük korkusu Serpil'i kızını babasının almaya kalkmasıydı. Görünürdü hiç de öyle bir isteği yoktu herifin. Yargıcın sapladığı aile 45 lirayı da aksatmadan yatırıyordu bankaya. Amcadan para geldiği yoktu artık. Halil'in daha doğrusu Nihat'ın aracılığıyla buldukları zemin kattaki bu iki odalı eve 8 lira veriyorlardı. Gün günden yükselen pahalılık ne getirir bilinmezdi ya, gazetedeki işi de bulduktan sonra iyi kötü geçinip gidiyorlardı şimdilik. Arkadaşlarının yardımına bile yetişiyordu sırasında. İşi bulan Refik'ti. Patronlar görüşmeye çağırmışlar Ankara'dan bir iki günlüğüne. Fakülteye gelip bulmuştu Turgut'u. Birileri çıkıyormuş bu gazeteden parası az diye ister miymiş? Remzi Bey'e de o götürmüştü. Bir de Sahir Bey'den söz etti. İyi adam derler diye. Kendi pek tanımazmış. Bunları da sorarlar mı? Gazeteye kim soktu seni filan? Saklanacak ne var bunda? Olsun. Gene de Refik'ten söz etmemeliydi. Remzi Bey'e sormazlar mı? O söylesin. Ürperdi birden. Kadın çığlığına benzer ne dediği anlaşılmaz bir ses çınlayıvermişti karanlıkta. Bir şangırtıyla kesildi. Cam mı kırıldı aşağılarda nedir? Birilerini dövüyorlar. Ablası mıydı? Sessizlikle birlikte gülecek gibi oldu. Ablası da ne bağırırdı ya böyle. Bir sinmiştir ki şimdi. Evden çıkabilse ne iyi. Bir iki komşu da olmasa ne yapar? Fatih Maltası'nda tramvay duran iki dakikalık sokaktaki eve kimi komşuların biraz da dedikodu düşkünlüğüyle gösterdikleri ilgiden çekingenliğini yenip tez ısınmıştı ablası. Çok sevdiği kızının kendi yaşlarında bir sürü arkadaşın içine düşüvermesi, komşu çocuklarınca hiç yalnız bırakılmadan aranır olması da etkili olmuştu bu uyumda. Önümüzdeki yıl başlayacağı okulu bile belliydi artık Serpil'in. Çeyiz düzer gibi kızın okul araç gereçlerini, önlük kumaşını, kurdelesini, bilmem nesini şimdiden almaya başlamıştı. Ablasıyla çatışma çıkarmak istemiyordu ya nasıl sinirleniyordu bütün bunlara. Gelecek yılına da el koyuyor, kurtulma umudu bırakmıyordu kadın. Tamam kurtulun işte. Buradan nasıl kurtulacağız bakalım? Bunaldı birden. Tuvaletten çıkınca muslukta bir iki su vurmuştu yüzüne, ensesini, saçlarını ıslatmıştı. Aynı isteği duyuyordu. İlk girdiğinde daha sıcaktı burası ama şimdi daha ağır, daha havasız geliyordu. Uyuyabilse, uyumak da en iyisi. Başını duvara yaslayıp gevşemeye bıraktı kendini. Olmuyordu, ışıltılıydı kafasının içi. Gözlerini kapatıp beklemeye başladı. Uzunca süre sonra titrek sallantıya geçti ışıklar. Beşik durdu, karışık, karanlık düşler içinde bir iki açtı gözlerini. Başını sağa sola kaydırıp yer değiştirdi. Güvercin çığırışları, çırpınışlarıyla gözlerini araladığında sabahın başladığını duyumsamıştı. Gövdesindeki uyuşmalarla olup bitenleri anımsar gibi bekledi bir süre. Dışarıda devinim, kapı önündeki ayak sesleri başlayıncaya dek her şeyi yeniden gözden geçirmeye çalıştı. Kötü uyanmamıştı işte. Kapıyı vurdu, tuvalete gitmek istiyordu. Uzunca bir süre geçti, yanıt alamayınca daha çekingen yineledi vuruşunu. Gene ses yoktu, üstelese miydi? Kalmadı açıldı kapı, istediğini söyleyince hiçbir şey demeden kapattı adam. Gözlüklü, uzunca boylu kamburumsu biri. Ağız dil yok heriflerde, varmış meğer. Biraz sonra kapıyı açan kırmızı yanaklı tıknaz bir adam soluk almakta zorlanır gibi ''Ne istiyorsunuz?'' dedi kısıkça bir sesle. Dikelip durdu kapıda. ''Tuvalete gitmek istiyorum. Gel.'' Biraz şaşırmış çıkıp önüne düştü adamın. Tuvaletten çıkınca elini yüzünü bol suyla yıkadı muslukta. Saçlarını taradı. Mendiliyle kurulanarak dönerken koridorda ''Yemek için bir şey aldırmak istiyor musun?'' dedi adam. Çıkarıp para vermeye davranırken duraladı. Ekmek karneleri avlasındaydı. Ne olacaktı şimdi? Bir şey demesine kalmadan cüzdandan çıkardığı kağıt lirayı uzanıp aldı adam. Getirip hücresine kapattı sessizce. Kapı kapanınca koridor boyu sokaklardan gelen taşıt gürültüleriyle kaynaşan sesler, yapıyı sarmış devinim uğultusu boğuk bir çınlamaya dönüşmüştü. Küçükken annesiyle gittikleri çarşamba hamamlarındaki soğuklukta gibiydi. Yankılı sesler geliyordu derinlerden. Yanı sıra çırpınıp duran bir küçük kız yüzünden kadının peştemali düşüvermişti. Çömelip ivecenlikle peştemalini çeken çırılçıplak bir kadına içi gıdıklanır gibi baka kalmıştı ilk kez. Sırtına dökülmüş kapkara saçları vardı kadının. Pembe uçlu dolgun memeleri. Ortası minicik çukurlu göbeği, karaltılı iniş aşağıya, aralığa doğru. Peştemali hemen orasına çekmişti kadın. Nasıl dövmüştü minik kızı da. Hamamı çınlatan ciyak ciyak ses kulağına yapışıp kalmıştı. Serpil'i hiç dövmüyordu ablası. Niye dövsün? Uyuşun biri kız. Bebek oynasın ancak oturduğu yerde. Babası dövermiş. Onun için de aramıyor hiç. Ürkek, bön gözlerini bir diktim üstüne yeşil yeşil. Sen çocuk sevmiyorsun da ondan. Halil limonlu şeker gibi bir şeyler bulup getirir ara sıra. Kız gene o kız ya, anası mutluluktan ne yapacağını bilemez. Bu ablam. Kapı açıldı. Demin parayı alan adam kağıda sarılı bir şeyler uzattı. Bozuk paralar koydu avucuna, kapattı. Paraları attı cebine. Sayacak değildi. Kağıttaki ılık kaygan şeyi ısırdı açıp. Patates köftesiyle börek arası. Neymiş bu böyle? Tadı kötü sayılmazdı. Biraz tuzlucu olmasa. Su satacak. İstekle yedi. Acıkmıştım. Kağıdı buruşturup köşelerde bir yerlere sıkıştırmak için arandı. Düştü kağıt. Ne yapayım? Ayağıyla rafın altını iteledi. Şimdi ne olacaktı peki? Akşamı bekleyeceğim. Sonra sabahı bekleyeceğiz. Sonra gene akşamı. Bu da bir işkence. Burası pek kötü sayılmaz ama gene de bir yerlere ağrımaya başlıyor insanın. Ağrısın diye koydular. Buna da ağrı diyorsan. Suçluluğu üstlenmiş gibi olmuyor muyum böyle sessiz beklemekle? Sorayım niye getirdiniz beni buraya diye vurup kapıyı. Kaşınıyorsun. Sessiz beklemek iyisi. Bekliyoruz işte. Uğultu, gürültü, devinim artmıştı dışarılarda. Tramvay çanları, vapur, tren sesi. Sürgü sesiyle dikeldi. Kapı açıldı. Sabah gördüğü uzun boylu, gözlüklü, kamburumsu adam belirdi kapıda. Buyurun Turgut Bey dedi saygılı bir sesle. Turgut Bey mi? Kalktı yürüdü adamın peşi sıra. Camlı, ışıklı bir aralıktan geniş bir koridora çıkınca anımsadı dün getirildiği yolu. Gidip gelenler vardı koridorda. Hemen karşıda bir kapıyı vurup beklemeden açtı adam. İçeriği gösterdi. Buyurun. Heyecanını bastırmaya çalışarak girdi içeri. Kapı kapanmıştı arkasından. Karşıda köşeye çapraz konmuş geniş bir masanın arkasında kısa kesilmiş kır saçlı, kaşları çatık bir adam folluktaki kuluçka tavuk gibi oturuyordu. Sol yandaki daktilo masasında kösemen, sarı benizi biri vardı. Kapıda duralayan Turgut'a dikmişlerdi gözlerini. Otur dedi masanın solundaki boş sandalyeyi göstererek.